أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا وخشية برحمتك يا أرحم الراحمين آمين إن شاء الله بو yapacağımız dersle Zekeriya aleyhisselam, Yahya aleyhisselam, Meryem aleyhisselam ve İsa aleyhisselam. Bu üstün önemli şahsiyetleri inşallah anlatmaya başlayacağız. Birkaç ders sürecek. Allah'a emanet ne kadar sürer. Bu saydığım isimlerini verdiğim şahsiyetler aynı zamanda yaşamış kimseler. Allah Azze ve Celle bunlar hakkında bize bilgiler veriyor. İnşallah bunları okuyup öğrenmeye çalışacağız. Şimdi meseleyi daha iyi anlayabilmek için şunları bir hatırlatalım. Biz önceki derslerimizin birisinde demiştik ki Romalılar geçmişteki dersimizde değil mi? Roma İmparatorluğunu istemiştik. İşte bu Romalılar dedik. Pompey isimli komutanın başlığında milattan önce 63 senesinde yani İsa Aleyhisselam'ın doğumundan 63 yıl önce. Az kalmış. Bu zamanda geldiler Filistin'e ve Filistin'in bütün beldelerini, Kudüs de tabii ki dahil, işgal ediyor Roma. Ve böylece İsrailoğulları ne oluyor kardeşler? İsa Aleyhisselam'ın doğumuna böyle artık çok az seneler kala İsrailoğulları Filistin'de Romalıların hakimiyeti altında yaşamaya başlıyorlar kardeşler. Şu bilgiyi vereyim. Romalılar kardeşler Filistin'i İşgal ettikten sonra Filistin'e bir ad verdiler. Kaynaklarda geçer ki Filistin topraklarına Romalılar Yahudiye adı vermişler. Çünkü o topraklarda kim yaşayacak? Tamam Romalılar hakim ama halkın çoğunu İsrailoğulları oluşturuyor değil mi? İsrailoğulları Yahudilik, Yahudiler. Bunun arasındaki irtibatı biz önceki derslerimize söylemiştik kardeşler. Neydi? Yani İsrailoğulları orada bulunduğu için Romalılar o Filistin bölgesine Yahudiye ismi vermişler. Yani İsrailoğullarla Yahudi ismi arasında nasıl bir bağlantı vardı? Neden? Dolayı onlara Yahudiler denmişti kardeşler. Yani bu Yahudi isminin aslında nereden geldiği konusunda demiştik farklı farklı görüşler vardı. Özellikle ben bir görüşü zikretmiştim. Kim söyleyecek bunu? Ha? Evet. Yani Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlundan birisi. Onun ismine Yahuda. Yahuda diye okunuyor. Arapçası Yahuda dal şeklinde. İbranice de de olarak okunuyor. Oradan geliyor kardeşler. Ve bu Yahudi isminin bu sebepten ötürü ne zaman kullanıldığını söylemiştik. Bundan önce İsrailoğulları Perslerin, Farislerin, İranların hakimiyetinde yaşıyorlardı değil mi? Üzeyr Aleyhisselam dönemi mesela o dönemdi. Babillerin hakimiyetinden çıkmışlardı. Sonra kimin hakimiyetine girmişlerdi? Perslerin. İşte o Perslerin hakimiyetinde yaşadıkları zaman o Persler bu İsrailoğullarına Yahudi ismini vermişlerdi. Çünkü 12 oğuldan Yahuza'nın soyundan geliyorlardı ondan dolayı. Çünkü demiştik ki biz 12 oğuldan 10 kabile ne oldu? Yok oldu, bitti yani. Sadece geriye kaç kavim kalmıştı? İkisi, birisi Yahuda, birisi Bünyamin. Bünyamin de zaten Yahuza'ya tabiydi. Onun yanında küçük kalıyordu. O yüzden sadece Yahuza kaldığı için, o yüzden ona nispetle Persler onlara Yahudi ismini vermişlerdi. Ve Yahudi ismini verdikleri için de o İsrailoğullarının benimsedikleri dine de ne ad verdiler? Yahudilik adı verdiler. İşte o tarihten itibaren, bu bir görüş tabii, dediğim gibi başka görüşler de var da. İşte o Farsların kullandığı zamandan itibaren bu Yahudiler, Yahudi kelimesi Yahudilik dinini benimseyen, onaylayan herkese kullanıldı. Velev ki bu İsrailoğullarından olmasa bile. Bakın yine demiştik ki derslerimizden birisinde bu Pompey işte işgal ediyor ya, onun tarafından Filistin'e orayı işte yönetmesi için bir vali, Roma valisi, Roma kralı atanıyor. Kim kardeşler bu? Herod. Kral Herod. Bu Kral Herod demiştik kardeşler. İsrailoğullarını ya da başka bir ifadeyle Yahudileri memnun etmek için, tamam mı? Onların teveccühlerini kazanmak için ne yapmıştı bu? Mescid-i Aksa'yı yenilemişti kardeşler. Bak Romalıların yaptığı güzel bir iyilik. Aldıktan sonra Mescid-i Aksa'yı öyle bir yeniliyor ki adeta sanki yeniden bina etmiş bir şekilde çok güzel bir hale getiriyor kardeşler. Onlara böyle bir iyilikte bulunuyor. Amacı tabii onları memnun etmek, teveccühlerini kazanmak. Onu açıklamıştık. Ne zaman başlıyor dedik? Milattan önce 20 yılında. Bakın şimdi Mescid-i Aksa çok önemli rol oynayacak burada. Yani Meryem Aleyhisselam hep Mescid-i Aksa'da bulunacak. Olaylar hep Mescid-i Aksa'da dönecek. O yüzden bu günleri hatırlatıyorum. Bak İsa Aleyhisselam doğmadan 20 sene önce, milattan önce 20 yılında bu mescidin yenilenmesi Herod tarafından başlatılıyor. Yani yıkılmıyor. Zaten var olan bir mescid. Kim tarafından bina ettirilmişti? Mescid-i Aksa yıkılmıştı Babiller tarafından. Sonra bina edilmişti bundan önce. Kim tarafından bina edildi? Büyük Kiros tarafından değil mi? İranların, yani Farislerin başı Büyük Kiros. Babil sürgünden çıkıp bina ediyorlar. O bina edilen Mescid-i Aksa'yı çok güzel bir hale tekrar getirmek için milattan önce 20 senesinde başlıyor ve tamamlanması uzun yıllar sürüyor kardeşler. Uzun yıllar sürüyor ama kitaplar diyorlar ki bir iki yıl içerisinde, başladıktan bir iki yıl içerisinde ibadet bölümü tamamlanmış. Şimdi bak Meryem Aleyhisselam'ı anlatacağız, orada ibadet edecek. 20 senesinde başlıyor ama bir iki yıl içerisinde ibadet bölümü tamamlanıyor. Mescidin diğer bölümlerinin tamamlanması dediğimiz gibi uzun yıllar sürüyor kardeşler. Hatta son olarak şunu da hatırlatayım. Bu Mescid-i Aksa ne demekti? Nereye söyleniyordu? 144 dönümlük o geniş alana değil mi? O alanın içinde işte Kubbetus Sakra var, o altın kubbeli değil mi? Bildiğimiz, sadece bildiğimiz iki yapı var. Yoksa daha bir sürü Mescid-i Aksa'sında iki yapı var da sadece o iki yapıya Mescid-i Aksa denmiyordu. O 144 dönümlük sahanın sınırları ilk olarak Herod zamanında işte belirleniyor. Örülen duvarlarla Herod zamanında bu 144 dönümlük o Mescid-i Aksa sahası Herod'la ne yapıyor? Duvarlarla örülüyor kardeşler. Yani Romalıların yaptığı bir şey bu kardeşler. İşte bakın Mescid-i Aksa bu haldeyken Zekeriya Aleyhisselam geliyor. İşte anlatacağız inşallah, öbür derse gireceğiz. Yahya Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Meryem Aleyhisselam işte Mescid-i Aksa bu haldeyken ve Romalıların hakimiyeti içerisinde yaşıyorlarken onlar geliyorlar. Şimdi kardeşler Zekeriya Aleyhisselam da tabii ki en başta başlayacağız. Çünkü işlerinde en büyük kim? Zekeriya Aleyhisselam değil mi? Dediğimiz gibi İsrailoğulları Kudüs'te ve çevresinde, Filistin'de Romalıların hakimiyetini yaşıyorlarken kardeşler Allah Azze ve Celle İsrailoğullarına Zekeriya Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderiyor. Romalıların hakimiyetindeyken Zekeriya Aleyhisselam'a peygamberlik, nübüvvet veriyor kardeşler. Zekeriya Aleyhisselam Süleyman Aleyhisselam'ın zürriyetinden, soyundan geliyordu. Ki zaten Süleyman Aleyhisselam ile İsa Aleyhisselam arasında, oraya geldik değil mi? Kaç sene var? Süleyman Aleyhisselam ile İsa Aleyhisselam arasında. 900 seneden fazla var. 900 seneden. Zekeriya Aleyhisselam işte Süleyman Aleyhisselam'ın soyundan geliyor. Yani Yahuza'nın zaten. Zaten Yahuza ve Bünyamin kalmış. Süleyman Aleyhisselam da çünkü Yahuza'nın soyundan geliyordu. Davut Aleyhisselam Yahuza soyundan gelir kardeşler. Evet. Ve Zekeriya Aleyhisselam nübüvvet verildiği zaman İsrailoğullarının dinleri tahrif edilmiş, bozulmuş vaziyetteydi kardeşler. Zaten önceden de bu haldeydi de dinleri. Ama Zekeriya Aleyhisselam'a peygamberlik verildiğinde de yine İsrailoğullarının dinleri tahrif edilmiş, bozulmuş bir vaziyetteydi kardeşler. Dolayısıyla böyle olduğu için İsrailoğullarına Zekeriya Aleyhisselam Allah'a davet ediyordu onları. Onlara Allah'ın dinini öğretiyordu, nasihat ediyordu onlara, günahlardan sakındırıyordu. Allah'ın azabına karşı korkutuyordu. Ama kardeşler Zekeriya Aleyhisselam'a bu hayırsız İsrailoğullarından azınlık bir kısım tabi olmuştu kardeşler. Dinleri tahrif edilmiş bir halde yaşıyorlardı. Uyarıyordu. Ama kardeşler sadece azınlık tabi oldu. Geneli ise zaten İsrailoğullarının tarihinde zamandan beri işliyoruz değil mi? Malum bilinen adetleri. Zekeriya Aleyhisselam'ın peygamberliğini inkar ediyorlardı. Sen peygamber değilsin, iddiada bulunuyorsun ama seni peygamber reddediyoruz diyorlardı. Azınlık bir kesim ona tabi olmuştu kardeşler. Şimdi bakın. Zekeriya Aleyhisselam zamanında Kudüs'te yaşayan bir aile vardı kardeşler. Âl-i İmran. Âl-i İmran. Kur'an'daki surenin ismi değil mi? Ne demek Âl-i İmran? İmran ailesi demek. İmran ailesi diye Kur'an'da isimlendirilen çok faziletli bir aile vardı kardeşler Kudüs'te. İmran ailesi. İmran kardeşler salih, muttaki, böyle takva sahibi, abid bir insandı. Hatta İmran'ın peygamber olduğu bile söyleniyor. Allah alem bir sevap. Böyle çok muhterem bir zat. Ve bu İmran'ın Aynı onun gibi saliha olan ve abide olan, çokça ibadet eden bir karısı vardı. İsmi Hanne kardeşler. İmran ve Hanne isminde aynı onun gibi bir abide olan, salih olan bir karısı vardı kardeşler. İşte o İmran ailesi o dönemde İsrailoğulları içerisinde dinlerine en çok bağlı olan, en salih, en takvalı ailelerden biriydi kardeşler. Bakın Allah Azze ve Celle bunu Âl-i İmrân suresinin 33. ayetinde bahsediyor. Şimdi işte buradan itibaren ayetleri tefsir etmeye başlayacağız. Âl-i İmrân suresinin bakın 33. ayetinden itibaren başlıyorum. Ta 55. ayete kadar tabi okumayacağız da. Oraya kadar işte Allah Yahya aleyhisselam, Zekeriya aleyhisselam, İsa aleyhisselam vesaire, Meryem aleyhisselam hepsinden bahsediyor. Tabi bu ayetleri okurken Kur'an'daki diğer ayetlere de ilgili yerler geldiği zaman tabi okuyacağız. Başka farklı bilgiler varsa onları da inşallah vermeye başlayacağız. O yüzden yani bu ve önümüzdeki dersler tefsir mahiyetinde olacak kardeşler. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Âl-i İmrân 30. ayetinde Estaizu billah innallaha istafa, Allah insanlar arasından Adem'i, bir Adem'i seçti. İnsanlar arasından Adem'i. Ve Nuhan, Nuh'u ve âle İbrahim'e, İbrahim ailesini seçti. İbrahim ailesi, ondan kim geldi? İsmail aleyhisselam ve İshak aleyhisselam. Ve onların çocukları olan peygamberler yani kastediliyor. İshak aleyhisselamın soyundan gelen peygamberler kimdir? İsrailoğulları peygamberleridir. Bütün İsrailoğulları peygamberleri kime dayanır soyu? İshak aleyhisselama dayanır. Yani İshak aleyhisselam, oradan da İbrahim aleyhisselama. Bu Ali İbrahim'e kim de girer? Resulullah aleyhisselatü vesselam da girer. Çünkü o İshak aleyhisselam değil ama kimin soyundan geldi? İsmail aleyhisselamın soyundan geldi. Ve âle İmrân'e, ve İmran ailesini seçti Allah insanlar arasında. Meryem aleyhisselamın babası işte kardeşler. Bu güzel aileden kim doğacak? Meryem aleyhisselam doğacak. O yüzden İmran'ın kızı Meryem denilir. Bir de mesela babası İmran olan çok meşhur bir peygamber var kardeşler, biliyor musunuz? Meryem aleyhisselam babasının ismi İmran. Bu aileden İmran gelecek. Meryem aleyhisselam gelecek. Ondan sonra İsa aleyhisselam gelecek. Bir de babası İmran olan çok meşhur bir peygamber var. Kim söyleyecek? Musa aleyhisselam. Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamın babaları ismi İmran'dı kardeşler. Evet. İmran oğlu Musa. İşte Allah İmran ailesini, bunun içine Meryem aleyhisselam da giriyor tabii ki, İsa aleyhisselam da giriyor. Bunları alel alemin, alemlere üstün kıldı. Bütün insanlar demeyeyim de. İnsanlara ne yaptı? Üstün kıldı. Şimdi Allah Azze ve Celle bu ayetten sonra üç kıssayı anlatmaya başlıyor. Meryem, Yahya ve İsa aleyhisselam. Keza içinde Zekeriya aleyhisselamın kıssası da var. Hepsi kardeşler gerçekten şimdi göreceğiz, başlayacağız inşallah. Harikulade olaylar. Şimdi bakın 35. ayetten itibaren okumaya devam edeceğim ama ona geçmeden önce şu girişi yapalım. İmran'ın ve Hanne'nin bir kızları varmış kardeşler. Meryem aleyhisselam'dan önce onların bir kızları var. Meryem aleyhisselam yokken. İki görüş var kardeşler. Bakın Zekeriya aleyhisselam ya Meryem aleyhisselamın ablasıyla evliymiş, bu ablasıyla, ya da kardeşler Hanne'nin kız kardeşiyle, yani Meryem aleyhisselamın teyzesiyle evli. İki görüş var. Allah alem ikincisi daha doğru gözüküyor. Hanne'nin kız kardeşiyle, Meryem aleyhisselamın teyzesiyle evli olduğu görüşü daha doğru gözüküyor. Yani demek istediğim kardeşler, Zekeriya aleyhisselam Allah'ın övdüğü bu değerli İmran ailesiyle akrabalık kurmuş kardeşler. Dolayısıyla o zaman Zekeriya, Yahya, Meryem ve İsa aleyhisselam bunlar birbirleriyle akrabalar. Evet. Bakın bu İmran ve Hanne'nin Meryem'in ablası olduktan sonra uzun bir zaman çocukları olmamış kardeşler. Ve Hanne Allah'tan özellikle bir erkek çocuğun olmasını istiyormuş. Niçin? Şundan dolayı. Bir gün şöyle Allah Azze ve Celle'ye dua etmiş. Demiş ki Allah'ım eğer sen beni erkek bir çocukla rızıklandırırsan ben onu Mescid-i Aksa'ya tasadduk edeceğim. Mescid-i Aksa'ya adayacağım. Senin benim üzerimde böyle bir borcun olsun. Adam olsun ya Rabbi. Adayacağım ve o da senin emir olan Mescid-i Aksa'ya hizmet edecek ve orada ibadet edecek. Bakın kardeşler, İsrailoğulları erkek çocuklara hizmet edecek yaşa geldiklerinde, yani çok küçüklerken de ama küçük ama hizmet edecek yaşa gelmiş. Böyle olduğunda İsrailoğulları ne yaparmış? O çocuklarını Mescid-i Aksa'ya hizmet etmeleri için adarlarmış kardeşler. Oraya karşılıksız olarak verirlermiş Allah için. O çocuklar da bu hizmet çağına geldiğinde Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere, orada ibadet edenlerle dolu Mescid-i Aksa, onlara hizmet ederlermiş. Mescidi süpürürlermiş, Mescid-i Aksa'yı temizlerlermiş. Böyle mescide ve mescid içindeki kimselere hizmette bulunurlarmış kardeşler. Tabii demiştik yani İsrailoğullarının dinlerine o zaman tahrif girmiş değil mi? Tahrif girdiği için tabii Mescid-i Aksa'da ibadet edenlerden birçoğu ibadetlerine hurafe, işte bidat, şirk de tabii karıştırıyorlardı. Ama doğru bir şekilde, Allah'ın istediği bir şekilde ve sadece Allah'a sarf ederek ibadet eden hakiki dine, Allah Azze ve Celle'nin Musa Aleyhisselam'a indirdiği hakiki dine, Tevrat'a tam olarak tabi olan insanlar da vardı kardeşler tabii ki. Oradaki kimselere böyle hizmet ediyorlardı. İşte bundan dolayı Hanne, o da istedi ki ya Rabbi benim bir erkek çocuğum olsun da onu mescide alayım senin rızan için. Ve Allah Azze ve Celle Hanne'ye icabet ediyor. Ve Hanne uzun bir zamandan sonra hamile kalıyor kardeşler. Kaynaklar diyor ki Hanne hamileyken kocası İmran vefat ediyor. İmran kızını göremeden hamileyken Hanne, İmran vefat ediyor kardeşler. Şimdi hamile. Allah Azze ve Celle şimdi işte 35. ayetten itibaren bize kısayı anlatıyor. Diyor ki hamileyken diyor şöyle adakta bulunmuştu. Adağını hamileyken özel olarak tekrardan dillendirmiş kardeşler. Demiş ki اِذْ قَالَتْ اِمْرَاتُ اِمْرَانَ İmran'ın karısı Hanne hamileyken dedi ki Rabbi, Rabbim اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا ف۪ي بَطْنِي مُحَرَّرًا Ben karnımdaki şeyi, çocuğu sana adadım ya Rabbi. Bakın karnındaki şey diyor. Şimdi erkek mi doğacak, kız mı çoğacak? Bunu biliyor mu? Ama erkek olmasını istiyor. Ama buradaki adak şu anlamda. Yani karnındaki şey hangi çocuk olursa olsun ya Rabbi. Tamam ben erkek çocuk olmasını istiyorum çünkü birazdan da söyleyeceğiz. Ancak erkek çocukları Mescid-i Aksa'da hizmet edebiliyor, hizmete kabul edilebiliyor. Ama ya Rabbi kız çocuğu da olsa ben senden bunu isteyeceğim. Kız çocuğum da olsa onu adayacağım ya Rabbi. Kendisini böyle mecbur kılıyor değil mi? Sen adak adadığın zaman mutlaka o adamı ne yapman lazım? Yerine getirmen lazım. Evet. فَتَقَبَّلْ مِنِّي Benden bunu kabul et ya Rabbi. İnneke entes semi'ul alim. Şüphesizken sadece sen duaları işitensin ve alimsin. Niyetimi de, kastımı da biliyorsun ya Rabbi. Benim bu adamı kabul buyur. Ama kardeşler doğum vakti geldiğinde bakıyor ki kız erkek olmasını istiyordu değil mi? O yüzden kardeşler çok üzülüyor Hanne. Allah Azze ve Celle diyor ki فَلَمَّا وَضَعَتْهَا Onu doğurduğu zaman قَالَتْ Dedi ki رَبِّ اِنِّي وَضَعْتُهَا اُنْفَ Ya Rabbi ben bunu kız olarak doğurdum. Yani bu kız Mescid-i Aksa'da hizmet etmeye elverişli değil kız çocukları. Bakın İbn Abbas diyor ki Hanne bunu şundan dolayı söyledi. Çünkü Mescid-i Aksa'da hizmet etmesi için yapılan adaklar noktasında sadece erkekler kabul edilirdi. Sadece erkekler kabul edilirdi. Niçin? Bunun sebebini ya da sebeplerinden birisini inşallah birazdan ayeti okunca söyleyeceğim inşallah. Tamam böyle bir durum var ama Hanne ne demişti ya karnındaki her ne olursa olsun. Kız çocuğu olsa ben adayacağım. Ama işte kabul edilmiyor. Şimdi Mescid-i Aksa'daki abidler var, alimler var. Asla kız çocuğunu kabul etmiyorlar. Şimdi sıkıntı yaşayacak değil mi? Zorluk yaşayacak. Allah Azze ve Celle diyor ki Vallahu a'lemu bima vada'at. Allah o Hanne'nin doğurduğu şeyi aslında biliyor. Şimdi Allah Azze ve Celle sözü alıyor. Yani Hanne bunu dese de demese de ne dedi Hanne? Ya Rabbi ben kız çocuğu doğurdum. Yani anne bunu dese de demese de Allah zaten onun ne doğurduğunu biliyor değil mi? Demesine gerek var mı? O daha doğurmadan önce zaten Allah onun kız olduğunu biliyordu diyor. Bakın buradan bir fayda çıkartıyoruz. Dua adabından birisidir kardeşler. Dua ederken Allah Azze ve Celle zayıflığımızı, aziyetimizi, halimizi, durumumuzu ifade etmek. Bunu izhar etmek. Zayıf düşmüşsün, fakirsin. Yani ya Rabbi benim halimi, durumu biliyorsun. Halbuki Allah Azze ve Celle biliyor ama sen ben şu haldeyim ya Rabbi, ben bu haldeyim. Mesela işte Nuh Aleyhisselam dedi ya Rabbi ben mağlubum ya Rabbi. Artık kavmi karşısında mağlup oldum, bana yardım et. Bak halbuki mağlup olduğunu bilmiyor mu? Değil mi? Yine Zekeriya Aleyhisselam işte dua ederken Yahya Aleyhisselam için benim kemiklerim zayıfladı, başım ağrıdı diye bak. Halini, aziyetini izah ediyor değil mi? Yusuf Aleyhisselam ne diyor işte sen beni korumazsan ya Rabbi ben o kadınlara meylederim. Bak halini arz ediyor. O yüzden hali, aziyeti arz etmek, durumu, hali bildirmek duada bir dua adabıdır. İşte Allah Azze ve Celle onu söylüyor. Yani anne böyle dua etti. Ya Rabbi ben kız çocuğu doğurdum. Halbuki sen bunu söylesen de söylemesen de zaten Allah Azze ve Celle biliyordu. Ama işte Allah burada bize böyle bir fayda vermek için bunu ifade ediyor. Sonra diyor ki وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْاُنْثَ Erkek kız gibi değildir. Şimdi bakın bu erkek kız gibi değildir ifadesi iki şekilde tefsir edilmiş kardeşler. Birincisi bu söz Allah Azze ve Celle'nin sözü. Allah dedi ki Allah zaten o annenin ne doğurduğunu biliyor. Sonra erkek kız gibi değil. Bu söz Allah Azze ve Celle'nin sözü mü yoksa annenin sözü mü? İki tefsir var. Bir tefsire göre bu Allah Azze ve Celle'nin sözü. O zaman onun sözü olursa mana şöyle oluyor. Allah onun ne doğurduğunu biliyor. Allah bunu söylüyor. وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْاُنْثَى Yani o annenin istediği erkek büyüdüğü zaman Mescid-i Aksa'ya adayacağı kız gibi değildir. O adayacağı kız var ya o kız. Birçok erkekten hatta erkeklerin çoğundan daha faziletlidir. O bunu ama bilmiyor. Anlaşıldı mı? Mana bu şekilde. Allah onun şanını, derecesini yüceltecektir. Erkek kız gibi değiller demek bu. Hani onun istediği erkek adayacağı kız gibi değil. O kız erkeklerden çok daha üstün bir kız olacak, mübarek bir kız olacak. Bu bir tefsir kardeşler. Dedim ki bir de bu söz Hanne'ye aittir diye de tefsir edilmiş. Yani Hanne burada diyor ki ya Rabbi erkek kız gibi değildir. Yani benim Mescid-i Aksa hizmet etmek için istediğim erkek kız gibi olmaz hizmet noktasında. Çünkü erkek hizmete daha çok güçlüdür değil mi hizmet etmeye? Kız ise güçsüz bir varlıktır değil mi? Aynı zamanda ben şimdi Mescid-i Aksa'ya adayacağım. Benden uzak kalacak, orada başka insanlarla olacak. Aynı zamanda kız korunmaya ihtiyaç duyan bir varlıktır değil mi? Ama erkek ise öyle değil, daha iyi hizmet eder. İşte arkadaşlar burada sebebini anlıyoruz. Yani niçin sadece erkekler kabul ediliyor Mescid-i Aksa'ya? Çünkü erkek hizmet noktasında daha iyi olduğu için. Ama kız ise güçsüz olduğundan dolayı o yüzden Hanne de bunun sebebini bu şekilde bildiriyor. Şimdi kabul edilmiyor. Nasıl olacak? Değil mi? Ama Allah Azze ve Celle'den bu adağını kabul etmesini istiyor. وَاِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ Ben onu Meryem diye isimlendirdim diyor Hanne. Meryem ne demek kardeşler biliyor musunuz? Meryem İbranice bir isim. Manası Allah'a hizmet eden kadın anlamına geliyor. Allah'a ibadet eden, ona hizmet eden kadın anlamına geliyor. Ben ya Rabbi bu çocuğu Meryem diye. Bak değil mi? Yani koyduğu isim de bak ne kadar manidar. Ben çünkü bu kız da olsa ya Rabbi ben sana adayacağım diye söz vermiştim. Lütfen ya Rabbi bu kız oldu ama bunu kabul et. Yine de ben senden kabul etmeni istiyorum. Dediği için bakın ismini bile buna uygun olarak koruyor. Yani Allah'a hizmet eden, Allah'a ibadet eden kadın yani. Evet. Ve kardeşler şu bilgiyi vereyim. Kur'an-ı Kerim'de bizzat ismiyle zikredilen tek kadın Meryem Aleyhisselam'dır. Meryem Aleyhisselam dışında ismi zikredilen bir kadın yoktur kardeşler. Bu da yine Meryem Aleyhisselam'ın üstünlüğünü gösteren bir özellik. وَاِنِّي اُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا Ya Rabbi ben hem Meryem'i hem de onun zürriyetini, ondan olacak olan çocukları. Tabi Meryem Aleyhisselam'dan tek sadece İsa Aleyhisselam doğacak değil mi? Ama tabi o ileriyi bilmediği için böyle bir dua yapıyor ya kardeşler. Ne dua etmiş? Ben onu ve zürriyetini ondan olacak olan çocuğu ya da çocukları sana sığındırıyorum ya Rabbi. Senin korumana bırakıyorum. Kimden? Mineşşeytanirracim. Racim olan şeytandan. Sana sığındırıyorum. Senin koruman altına bırakıyorum. Onları koru ya Rabbi. Diye doğduğunda hem isim vermiş hem de böyle dua etmiş kardeşler. O yüzden çocuk dua doğduğu zaman böyle dua etmek de müstehaptır. Racim olan şeytan ne demek? Racim olan, hani Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytandan sana sığındırıyorum. Ona hiçbir şeytan yaklaşmasın ya Rabbi hayatı boyunca diye böyle dua ediyor. Ve kardeşler Allah Azze ve Celle diyor ki فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا. Rabbi, annenin Rabbi onun adağını kabul buyurdu. Adağını kabul buyurdu. Hem de bir kabulin hasenin, en güzel kabulle Allah onun adağını kabul etti. Ve onu hem de zürriyetini, duacak olan İsa Aleyhisselam'ı şeytandan muhafaza etti. Yani adağının kabul edildiğini Zekeriya Aleyhisselam aracılığıyla, Zekeriya Aleyhisselam peygamber olduğu için Allah ona vahyediyor değil mi? Onun aracılığıyla Hanne'ye bildiriyor ve bu adağını en güzel bir şekilde ulaştıracağını Allah Azze ve Celle burada söylüyor. وَاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. Ve Allah diyor onu güzel bir bitki gibi yetiştirip büyüttü diyor. Subhanallah. اَنْبَتَهَا nebat. Nebat ne demek nebat? Bitki. Allah diyor o Meryem'i güzel bir bitki gibi, bir çiçek gibi yetiştirip büyüttü diyor. Subhanallah. Öyle bir kabul etmiş ki yani en başından ta ölene kadar Allah'ın hep koruması altında. Ne demek yani onu güzel bir bitki gibi yetiştirip büyüttü. Nasıl ki sen o bitki o şeyi özenle büyütürsün. Aynı Allah da onu çok güzel bir şekilde hem dini olarak, ahlaki olarak, edebi olarak onu terbiye etti. O terbiyeyle sözleri, fiilleri, bütün hal ve hareketleri Meryem Aleyhisselam'ın nedir? Doğru, düzgün, tam kamil anlamda olacak şekilde onu böyle terbiye ettim. Arkadaşlar Meryem Aleyhisselam Mescid-i Aksa'da hizmet edecek yaşa gelinceye kadar annesi ona bakıyor, onu büyütüyor. Çünkü hizmet edecek yaşa gelince adanıyor değil mi? Bu yaşa gelinceye kadar anne ona bakıyor, onu büyütüyor. Hizmet edecek duruma geliyor. Bu yaşa geliyor Meryem Aleyhisselam. Artık mescidin hizmetine girecek değil mi? Ama peki bu Mescid-i Aksa'da kaldığı zaman zarfında kim kefir olacak peki Meryem Aleyhisselam'a? Değil mi? Yani kefir olacak demek ne demek? Yani Meryem Aleyhisselam'ın o terbiyesini, dini eğitimini, bakımını kim üstlenecek? Nafakasını, ihtiyaçlarını kim karşılayacak Mescid-i Aksa'da? Maslahatlarını kim yerine getirecek? Kimin imajını, kimin gözetiminde olacak değil mi? Çünkü birinin bu küçük kıza, değil mi? Küçük yani o zaman, Mescid-i Aksa'ya gireceği zaman, birinin ona bakması lazım, ilgilenmesi lazım. Ki böyle güzel bir şekilde büyüsün, korunsun. Bir de yani kız çocuğu da, erkek çocuğu gibi yani değil, korunmaya muhtaç dediğimiz gibi. İşte Allah diyor ki وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّ. Allah diyor Zekeriya'yı Meryem'e kefil kıldı diyor. Meryem'e kimi kefil kılmış? Zekeriya'yı kefil kıldı diyor. Bakın bu 36. 37. ayetteyiz. 44. ayette Allah Azze ve Celle nasıl Zekeriya Aleyhisselam'ın kefillik görevi üstlendiğini anlatıyor. Hemen bu ayetten oraya atlayalım. Bakın. Şimdi bu görevi üstlenme noktasında yani Meryem'e kim kefil olacak? Bu konuda kardeşler İsrailoğullarının ihtilafı oldu. Yani İsrailoğullarının hahamları, alimleri, abidleri ihtilaf ediyorlar kardeşler. Bunlar işte Mescid-i Aksa'da çokça bulunan kimseler. Her birisi İstiyor ki ben Meryem'in sorumluluğum, himayem altına alayım. Niye? Çünkü İmran'ın kızı yani. İmran gibi çok değerli bir insanın kızı. Bu ecri kaçırmamak için bir İsrailoğullarının işte hahamları, din adamları, alimleri, abidleri ihtilaf ediyorlar. O diyor ki ben Meryem'in sorumluluğumu alacağım. Ben ona kefil olacağım. Zekeriya Aleyhisselam ben diyor. Bu şekilde ihtilafa düşüyorlar. Şimdi işte Allah Azze ve Celle bu ihtilafın nasıl çözüldüğünü 44. ayette anlatıyor. O ayete gelelim. Diyor ki Allah Azze ve Celle ayette ذَٰلِكَ. Ey Muhammed bu sana anlattığımız kıssalar var ya. Bu ayetten öncesinden de sonrasında anlatacağı kıssalar. مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ. Bunlar gayb haberlerindendir. نُوحِهِ اِلَيْكِ. Biz sana bunları vahyediyoruz. Sen bunları önceden bilmiyordun ey Muhammed. Bilmiyordun ki insanlara anlatasın. Biz sana bunları vahiy olarak bildirdik. Ey Muhammed diyor. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ. Sen onların yanında değildin. İz yulkûne aklâmehum, kalemlerini attıkları zaman. Ey Muhammed, sen o İsrailoğullarının alimleri, abidleri Meryem hakkında ihtilaf ettiklerinde onların yanında değildin. Onlar ki kalemlerini atmışlardı. Ne diye? Eyyuhum yekfulu Meryem. Hangisi işlerinden Meryem'e kefir olacak diye kalemlerini atmıştı. Kalemleri derken, yani tezkiratlarında diyor ki, Tevrat'ı yazmakta kullandıkları kalemlerini, yani sadece hak yazan, doğruluk yazan, batıl, sapıklık yazmayan o değerli kalemlerini ne yapmışlardı? Nehre atmışlardı. İşte o nehre attıklarında, böyle kura çektiklerinde aralarında ey Muhammed sen yoktun. Bakın kalemleri aklamehum diyor. Ama bakın burası bir başka tefsire göre ok anlamına geliyor. İki tefsir var. Ya kalemlerini Tevrat'ta yazmakta kullandıkları kalemlerini ya da oklarını atarlarken sen onların yanında yoktun. Sonra diyor ki وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَسِمُونَ. Onlar aralarında tartışırlarken ey Muhammed kim kefir olacak diye sen onların yanında yoktun. İşte kardeşler, bunlar kalemlerini nehre atmak suretiyle, nasıl yani kalemlerini nereye atıyorlar? Nehre atıyorlar. Bir kura yapıyorlar. Kura bu şekilde oluyor. Kalemlerini ya da oklarını bir tefsire göre nehre atıyorlar. Bakacaklar. Hangisinin kalemi suyla birlikte gitmez, kalırsa suda, su onu götürmezse, hangisinin kalemi suyla gitmez de kalırsa orada, o zaman o Meryem'in kefaletini, sorumluluğunu alacak. Atıyorlar kalemlerini ya da oklarını. Zekir Aleyhisselam'ın kalemi nehirde duruyor kardeşler. Zekir Aleyhisselam da onları zaten en üstünü değil mi? Peygamberlerin sonuçta. İşte Allah diyor ki وَكَفَّ كَفَّ لَا زَكَرِيَّ. Zekeriya ona kefil oldu. Şimdi Meryem Aleyhisselam küçük yaşta, yani o hizmet edecek yaşa geldiğinde Mescid-i Aksa'ya işte giriyor. Orada hizmetçilik yapıyor. Temizliyor, süpürüyor Mescid-i Aksa'yı. Böyle oradaki abidlere, alemlere hizmet ediyor kardeşler. Büyüyünce Meryem Aleyhisselam büyüyor. Zekeriya Aleyhisselam onu ne yapıyor? İçerisinde ibadet etmesi için Mescid-i Aksa sınırları içerisinde bir mihraba yerleştiriyor. Mihrab. Ne demek mihrab? Yani Meryem Aleyhisselam'a özel bir ibadet yeri. İbadet odası. Kişiye özel, içerisine gidip ibadet ettiği odaya, ibadet yerine ne denilir? Mihrab denilir kardeşler. Mescid-i Aksa'da artık ya kendisi mi yapıyor ya da var olan bir oda mı vardı bilmiyorum. Meryem Aleyhisselam büyüdüğü zaman Zekeriya Aleyhisselam onu bu ibadet yerinin odasına sokuyor kardeşler. Meryem Aleyhisselam mihrabında, bu ibadet yerinde hep Allah'a ibadet edeceğimiş kardeşler. Çokça böyle ibadet edermiş. Sadece bir ihtiyacından dolayı Mescid-i Aksa'daki o mihrabından ayrılırmış. Yoksa hep mihrabında bulunuyor. Oradan hiç ayrılmıyor. O mihrabda tek başına kendisini sadece Allah'a ibadete, zikre vermiş kardeşler. Dünyalıktan tamamen kesilmiş bir vaziyette. Bakın böyle bir haldeyken Zekeriya Aleyhisselam şimdi ona yemeğini getiriyor, içeceğini getiriyor değil mi? Mescid-i Aksa adammış ya, orada hep ibadet ediyor. Kefaletini o üstlenmiş. Allah Teala bakın diyor ki kullama dakhala aleyha Zekeriya'l mihrabe, Zekeriya diyor Meryem'in yanına her ne zaman girse, her girdiğinde o mihrabe, el mihrabe kullama dakhala aleyha Zekeriya'l mihrabe, bak mihrab o ibadet odasında bulunan Meryem'in yanına her ne zaman girse vecede indaha rizqa, Meryem'in yanında hazırlanmış bir rızık bulurdu. Her girdiğinde bir yeni bir yiyecek, hatta bir meyve bulurdu diyor. Subhanallah. Halbuki yani Meryem'e gelen o yiyecekler Meryem tarafından işte gidilip alınmak suretiyle, Meryem'in kazancıyla, işte bir güç, bir gayret sarf ederek, bir yorularak elde ettiği, gidip aldığı yiyecekler değil. Meryem odasında sadece bir ihtiyacından dolayı çıkıyor. Tekrar odasına geliyor. Bakın Mücahit diyor ki, İbn Abbas'ın talebesi müfessir, وَجَدَ عِنْدَ فَاكِيَةَ الصَّيْفِ فِي الشِّتَى وَفَاكِيَةَ الشِّتَى فِي الصَّيْفِ diyor. Zekeriya her girdiğinde onun yanında kışın yaz meyvesi bulurdu. Yazında kış meyvesi bulurdu. Böyle harikulade bir olayla karşılaştırdı diyor. Bundan dolayı çok taaccüp etti Zekeriya diyor. Ve kâle dedi ki ya Meryem'u enna leke hâze. Bu sana nereden geliyor bu güzel rızıklar sana? Nereden geliyor ey Meryem? Dedi. Kâlet Meryem dedi ki huve min indillah. Bu Allah katından geliyor. Ne kadar mübarek bir insan değil mi Meryem Aleyhisselam? Acayip. Sonra Meryem Aleyhisselam bunun sebebini söylüyor. Yani Allah katından. Bu şaşılacak bir şey değildir. Çünkü innallâhe yarzuku men yeşâ'u bi gayri hisab. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. Ne demek? Hani kuldan, kulun bir kazancı, böyle bir gayreti, bir güç sarf etmesi, yorgunluğu olmadan bile, bu olmasa bile Allah dilediği kulunu ne yapar? Rızıklandırır. İşte Meryem Aleyhisselam Allah'tan korkan, takva, ibadet sahibi birisi olduğu için Allah ona bakın böyle rızık kapısı açmış. O ayeti hatırlayalım. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ Kim Allah'tan korkarsa, Allah'ın farzı yerine getirir, haramlardan kaçınırsa, Allah için bir şey terk ederse, Allah onun için bir çıkış yolu ihsan eder. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِ Hiç ummadığın yerden onu rızıklandırır diyor değil mi? Ve bu ayetten de kardeşler anlıyoruz ki keramet haktır değil mi? Yani kerametin olduğuna dair sahabeden, tabiinden ve ondan sonra gelen zatlardan çok böyle rivayetler var. Teatür edesine ulaşmış yani. O yüzden Ehl-i Sünnet'in icmasıyla kardeşler keramet haktır. Meryem Aleyhisselam peygamber değildir. Allah Azze ve Celle'nin bir veli kuludur. Bu işte nedir? Bir keramettir yani. Evet. Şimdi kardeşler Allah bu okuduğum ayetten sonra şunu haber veriyor. İnşallah bunu sonraki dersimizde okuyacağız. Çünkü buraya girersek çok çok uzar. Burada Allah yeni bir konuya başlıyor. Zekeriya Aleyhisselam'ın Yahya Aleyhisselam'ı vermesi için Allah'a dua etmesi ve Yahya Aleyhisselam'ın müjdelenmesi. Ondan sonra da Meryem Aleyhisselam'dan biraz bahsedip İsa Aleyhisselam kıssasına giriyor. Bunu inşallah öbür derse saklamak istiyorum. Sadece şunu söyleyeyim. Yani Zekeriya Aleyhisselam Allah'ın bu Meryem Aleyhisselam'a verdiği bu ihsanı, bu lütfu görünce bu durum ona şunu hatırlatıyor. Yani Allah Azze ve Celle dilediği kimseye, dilediği şeyi verebilir. İlla bir sebep üzerine olmasına gerek yok. Kendisi çok büyük bir yaşıdı. Yaşı çok büyüktü. Karısının da keza yaşı çok ileriydi. Normalde çocukları olması imkansız. Ama çocuk da istiyordu. Bak Allah Meryem'e böyle sebepsiz yere, değil mi? Normalde o imkanları alması için gitmesi lazım, getirmesi lazım, çalışması lazım, para vermesi lazım, değil mi? Pişirmesi lazım. Ama bak sebepsiz yere bile Allah böyle veriyorsa o zaman Allah normal şartlarda benim çocuğum olacak değil. Ama bak bu durumu gördüm ve bunu hatırladım. Allah dilerse verir. Sebepler ona engel olamaz diye bunu düşündüm kardeşler. Allah Azze ve Celle'den kendisine bir çocuk ihsan etmesini. Normalde ümidini kesmiş. Ama bu durumu görünce tekrardan bir ümidi yeşeriyor ve çocuk istiyor kardeşler. İşte şimdiki okuyacağım ayette, bir sonraki derste okuyacağım ayette inşallah bu durum anlatılıyor. Burada duralım inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.